Değerli gençler, Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2015 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Mustafa Asım Küçükaşçı'nın kaleme aldığı Gerçek Hayatın Altın Kuralları başlıklı yazıyı sunacağız. Şöyle bir göz göze gelmişti biriyle. Ardından tekrar bakma ihtiyacı hissetti. Çünkü beynindeki yüz tanıma sistemi hafızanın derinliklerinden bir alarm vermişti. Çok eski bir tanıdık olmalıydı şu karşıdan gelen adam. Muhatabının zihninden de benzer şeyler geçtiği, simasında beliren tebessümden belliydi. İlk tanıyan ve hatırlayan da o oldu. Cem? Necati? Yıllar oldu be kardeşim. Ta ilkokul sıralarında arkadaştılar. Fakat 5. sınıftan 40'ına merdiven dayadıkları bugüne kadar hiç karşılaşmamışlardı. Babamın tayini çıkınca biz o sene Amasya'ya taşınmıştık biliyorsun. Hiç karşılaşmadık yıllardır. Ne kadar değişmişsin. Sen de öyle. Gel şöyle oturalım. Acil bir işin yoksa. Çay ocağı gibi bir mekana iliştiler. Geçen yılları konuştular. Hayatın sürüklediği meşgaleler, iş, güç, aile. Vay be! Tekrar aynı mahalledeyiz ha? Evet ya. Yıllar sonra aynı muhit denk geldi. Şu ileriki sokaktaki siteden bir ev aldık. Geçen hafta taşındık. Hayırlı olsun. Güle güle otur. Vakit öğleye doğru ilerlerken cuma salası başladı. Necati masumca sordu. Cuma'yı nerede kılarız? Bu yukarıdaki camidir. Cem kıvrandı, yüzünde mahcubiyette karışık bir sırıtmayla. Benim o taraklarda pek bezim yoktur, dedi. Necati şaşırmıştı. Nasıl olur Cem kardeşim? Allah'a karşı en mühim vazifelerimizden biri bu, namaz. Hele cuma namazı. Kazası yok, tek başına kılması yok. Yani ne bileyim, dedi Cem, omuz silkti. Necati biraz ısrar edeyim, dedi. Kardeş, gel sen bugünden namaza başla. Yahu kıyamet günü nasıl hesap vereceksin? 3 cuma terk eden inkarcılarla beraber yazılır. Yarın Rabbin seni cehenneme atarsa ne yapacaksın? Cem, Necati'nin sandığından da uzaktı camiye, namaza. Hatta neredeyse inanca, ahirete. İnancını yaşamayınca yaşadığı gibi inananlardan olmuştu. Fil tarihinde birinin ağzından duyduğu ve böyle zamanlarda tekrarladığı lafı geveledi aynı sırıtışta. Allah yaratırken bana mı sordu ki, beni hesaba çekecek de cehenneme atacak? Necati ezana kadar tebliğde bulunmaya kararlıydı. Daha bir yerleşti sandalyesine. Çayları tazelemelerini işaret etti. Sordu tabii kardeşim. Sordu mu? Evet, sormaya hiçbir mecburiyeti yoktu fakat sordu. Ben niye hatırlamıyorum? Kalü bela diye bir şey duydun mu? Evet, çocukluğumdan duymuş gibiyim. Ha, ne zamandan beri Müslümansın? Kalü beladan beri deriz. Ne demek o? İşte en başta Allah ruh olarak yarattığı biz insanlığa ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Biz de evet öylesin ya Rabbi dedik. Onun bizi terbiye etmesine, eğitmesine razı olduk. Belki kabul etmesek ruhumuzu yok eder, bedenen var etmezdi. İyi de ben hatırlamıyorum. Deden sana 2 yaşındayken Sultan Süleyman hazinelerinin yerini söyleseydi, onu da hatırlamazdın. Sen 3-4 yaşını hatırlamıyorsun. Nereden eski bilmem kaç milyon yılı hatırlayacaksın? Sonra hatırlaman da şart değil.
O niye?
Şu yeni daire aldığın sitede bir takım kurallar var değil mi?
Var tabii.
Kendi paranla aldığın daireni birilerinin koyduğu kurallara uyarak kullanabiliyorsun. Bunu sana sordular mı?
Tam olarak sorduklarını söyleyemem.
Araban var mı?
Var.
Trafikteki kurallara uyuyor musun?
İstersen uyma, yersin cezayı.
Sana sordular mı o kuralları?
Yani trafiğe çıkmakla bunları kabul etmiş oluyorsun. Her şeyiyle Allah'ın olan bu alemde var olmakla, O'nun verdiği nefesi soluyarak, afiyetle yaşamakla, O'nun rızıklarını yemekle, O'nun koyduğu bütün kuralları kabul etmiş olduğumuz gibi. Az önce anlattın. Zorlu bir askerlik yapmışsın.
Evet.
Askerlik yapar mısın diye sana sordular mı?
O vatan borcu.
Ya vatan borcu var da yaratan borcu yok mu? Sana bir yol yapan istediği yere kırmızı ışık koyabiliyor. Sana bir maaş veren hangi şehirde yaşayacağına, her gün saatlerce neler yapacağına, nasıl giyineceğine hükmediyor. Bir apartman yahut sitenin bir kural koyucu ve yöneticiye ihtiyacının olduğunu akden kabul ediyor. Bunun için bir sözleşme imzalamış olmaya ihtiyaç yok diyorsun da. Şu koca alemin bir hakimi, bir sahibi, bir yöneticisi olduğuna ve bu dünyada yaşarken senden bir takım kurallara uymanı isteyeceğini aklın kesmiyor mu? Bir de bana sordu mu diyorsun?
Yahu benim namaz kılmamla kainat düzene mi girecek?
Önce senin içindeki alem nizam bulacak. Oradan ailen, komşuların, toplumun huzur bulacak. Böylece hem dünyanın saadete erişecek hem de elde ettiğin selim kalple cennete girebilecek bir kıvam kazanacaksın.
İyi de ben zaten dürüst, ahlaklı bir insanım. Kimseye zarar vermem. Temiz kalpliyim. Ama din denince araya birileri giriyor. Onlar Allah adına bize bir şeyler yaptırıyor. Dini duyguları istismar etmedikleri ne malum?
Bunlar şeytanın vesveseleri dostum. Bir de son zamanlarda maalesef dinimiz etrafında kasıtlı çok propaganda yapıldı. Sen o şüphe tohumlarını aldırma. Sen hiç trafikte bir polisin aslında polis olmayabileceğini düşünüyor musun? Mahkemede hakimin diplomasını, yetki belgesini soruyor musun? Affedersin, anne babanın sözünü dinlemek için DNA testi yaptırdın mı? Hepsine güveniyorsun da asırlardır milyonlarca müminin inandığı, onlarca mucize göstermiş, elinde de Kur'an gibi bir delili, burhanı olan Hazreti Peygamber'e ve onun yolunu takip eden alimlere mi güvenmiyorsun? Bunlar boş şeyler.
Tatlı tatlı anlatıyorsun da niye bunca insan dini vazifelerini yerine getirmiyor, akılla mantıkla doğru yolu bulamıyor?
Niçin herkes trafik kurallarına tam anlamıyla uymuyor? Bunca mal ve can kaybı yaşanıyorsa aynı sebepten. Kurallara uymamak nefsimizin hoşuna gidiyor. Onların varlık hikmetini bilsek de. Çünkü dini yaşamak zeka, akıl ve mantıktan ziyade kalp, vicdan ve irade işi. Bak, verdiğim misallere de itiraz edebilecek anarşist kafalı insanlar da var. Onlar ne vatan borcu bilir, ne aile hukuku. Hiçbir kural tanımak istemezler. Fakat onları da hastalanınca gör. Hemen doktorun, hastanenin, eczanenin yolunu tutuyorlar. Acı reçeteler yazan doktora itaat ediyor. Zehir gibi ilaçlar veren eczacıya boyun eğiyorlar. Hatta gerektiğinde eli neşterli bir cerraha vücutlarını teslim ediyorlar. Hiç itiraz ettikleri yok. Çünkü bu dünyaya geldiysek, sağlıklı kalmanın şartı bu. Boyun eğsek de böyle, isyan etsek de böyle. Ruhumuzun sıhhat şartı da iman, ibadet, güzel ahlak. Fizik kanunlarını kim koyduysa, metafizik kanunlarını da o koydu. Nefsimize ağır gelse de gereken bu. Gerçi biz ruhumuz adına ısrarcı olursak, sonunda nefsimiz de tembelliği, aceleciliği ve çirkin şeyleri bırakıyor. O da huzur buluyor, o da rahatlıyor. Necati saatine baktı, sonra Cem'in gözlerine. Ezan yaklaştı. Dostum, yıllar sonra karşılaştığımıza nasıl da sevindik. Bir gün bir daha ayrılacak yollarımız ve öteki alemde bir daha karşılaşacağız. Orada da sevinelim istiyorum, hem de ebediyen. Rabbim ikimizi de cennetine alsın istiyorum. Başka bir arzum, başka bir derdim yok. Zaman zaman bu çay ocağına takılırım. Seninle uzun boylu konuşmak isterim. Hadi, hayırlı cumalar. Cem'in yüz ifadesindeki sırıtma gitmiş, yerini düşünceli bir hal almıştı. Bir karar arifesindeydi. Ya şeytan demagojisine aldanmaya devam edecekti, yahut da çocukluğunda bile tutarlılığına, güvenilirliğine, ciddiyetine hayran olduğu Necati'nin peşinden gidecek. Hayatın kurallarını, daha doğrusu gerçek hayatın altın kurallarını öğrenip uygulamaya koyulacaktı. Yüz Akı Dergisi'nden Mustafa Asım Küçük Aşçı'nın kaleme aldığı Gerçek Hayatın Altın Kuralları başlıklı bir hikayeyi paylaştık sizinle değerli dinleyiciler. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi programına ve bu kez sizlere Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncileri bölümünde yer alan Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Dünya Dershanesi'nde Tuzaklardan Kurtuluş Çaresi başlıklı yazıyı sunacağız. İnsanın Değeri. Hazreti Mevlana'nın hikmetli sözleri, insana aradığı şeye bakılarak değer verilir. Temayülleri bir insanın aynasıdır. Her insanın hayatı, meylettiği, değer verdiği, elde etmeye çalıştığı şeylerin peşinde inişler ve çıkışlar, yani metcezirler halinde devam eder. İnsanın değeri de neye değer verdiğiyle ölçüdür. İnsanı Cenab-ı Hak keremli, değerli kılmış, ona ruhundan istidatlar ihsan eylemiştir. İnsan bu ilahi nefas sayesinde öteler alemine doğru bir incizap, bir temayül duyar. Varlığının sebebi olan marifetullah'a ve bunun mücessem şekli olan kulluğa, ibadet, taat, muamelat ve ahlaka iştiyak içinde yaşar. Fakat insana imtihan gayesiyle nefis ve nefsani duygulara da meyil verilmiştir. Nefis problemini bertaraf edemeyenler için dünya imtihan yoğunluğuyla doludur. Dünyadaysa insanı öteler alemine olan yolculuğundan alıkoyacak haramlara, günahlara bir cazibe verilmiştir. İnsan bu iki yolun ayrımındadır. Dünya mı, ahiret mi? Nefis mi, ruh mu? Allah'ın rızası mı, nefsin keyfi ve hazzı mı? Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği, Resul-i Zişan'ın sünnetiyle gösterdiği nezih bir kulluk hayatı mı, yoksa nefsin süfli arzuları peşinde sefaletler içinde debeleniş mi? Neticesinde de cennet mi, cehennem mi? İnsan ancak nefsani duyguların hoyratlığını bertaraf edip, ruhani istidatlarını inkişaf ettirebildiği ölçüde nezd-i ilahide kıymet kazanır. İnsanın bunu başarabilmesi için takvanın vakarına, doluluğuna, ağırlığına ihtiyacı vardır. Yine Mevlana Hazretleri der ki, ''Dünya mıknatıs gibidir, bütün samanları çeker, ancak özlü buğday onun çekişinden yani şerrinden kurtulur.'' Hayatın değişen şartları, metcezirleri karşısında muvazeneyi koruyabilmek, istikameti muhafaza edebilmek, ancak ruhun maneviyatıyla güç kazanmasıyla mümkündür. Hazreti Yusuf, şöhret, servet ve cemal sahibi bir kadının, kapalı kapılar ardındaki çirkin nefsani teklifine nasıl karşı koyabildi? Allah'a takvasıyla sığındı. Vefa, sadakat, iffet hususiyetlerine sarıldı. Ben Rabbime nankörlük edemem dedi. Böylece Rabbinin burhanını gördü. Rabbinin yardımı yetişti. Harama meyletmekten kurtuldu. Hapiste tehdit edildi, yine meyletmedi. Günaha düşmektense zindana girmeyi tercih etti. Aynı bunun gibi Ebu Hanife'ye Bağdat kadılığı teklif edildi. O da mevcut zalim halifenin keyfine göre fetva verme tehlikesinden çekindi. Öyle ki bu istikamet için zindana girmekten çekinmedi. Ancak niceleri böyle mal ve makam tuzaklarında helak olup gitmişlerdir. Hazreti Mevlana onların akıbetini şu teşbihlerle ortaya koyar. Nice balık vardır ki su içinde her şeyden eminken, boğazının hırsı yüzünden oltaya tutulmuştur. yani oltanın ucundaki yarım solucana ram olarak hayatına kastetmiştir. Bu sebeple denilir ki, fare huylulara kedi bey olur. Nefsani arzularının zebunu olanın sonu helaktir. İnsanı yoldan çıkarmaya azmetmiş olan şeytan için en büyük ortak ve yardımcı insanın içindeki nefs canavarıdır. Nefis kötülükleri emredip duran, fücura temayül eden ham yapısıyla fare huyludur. Sonunda şeytanı temsil eden kedinin oyuncağı ve neticede avı olur. O kedi de zaten gaflet ve aldanışın timsalidir. Onun gibi nefsi arzularına mağlup düşenler de tıpkı öyle olur. Nasıl ki bir kedinin önüne nefis kebaplar konsa, fakat karşısında da bir fare geçecek olsa, derhal o leziz kebapları bırakır da o farenin peşinde koşar. Çünkü fare de aynı gaflet tuzağıdır. Böylece gaflet gafleti doğurur, kirli ve necis olana sürükler. Hazreti Mevlana fare huylu olmanın ne demek olduğunu şöyle izah eder. Dünya nimetlerle dolu olsa fare ve yılan yine necasetle beslenir. Süfli insanlar da tahtanın içindeki kurt gibi kimin böyle güzel helvası var der. Yani manevi lezzetlerden mahrum, ten planında kalmış, süfli arzuların zebunu olmuş kişiler, içinde bulundukları hale öyle alışırlar ki, o perişan halleri onlara sıcak gelir. Sefaletini saadet zanneder. Kubur farelerinin lağımlardan lezzet alması gibi. Hazreti Mevlana bu garip hali şu ibretli hikayeyle temaşa ettirir. Adamın biri büyük bir şehre gelmişti. Çarşıyı gezerken güzel kokular satan attarların sokağına saptı. Dükkanlardan gül, menekşe kokuları dalga dalga sokağa dökülüyordu. Adam birkaç adım attı, güzel kokular başını döndürmüştü. Fazla dayanamadı, düşüp bayıldı. Halk bayılan adamın başına üşüştü. Kimi adamın kalbini yokluyor, kimi bileklerini ovuyor, kimisi de gül suyuyla yüzünü yıkıyordu. Ne yaptılarsa adamı ayıltamadılar. Ferahlatıcı kokular gül suları tesir etmedi, hatta baygınlığı daha da arttı. Acziyet içinde etrafa haber salarak akrabalarını arattılar. Sonunda oradan geçen bir debbah, yani derileri terbiye eden adam, bu yerde yatan adamcağızı tanıdı. Kalabalığa seslendi. "Sakın ona gül suyu serpmeyin. Ben onun rahatsızlığının ne olduğunu biliyorum. Siz ona hiç dokunmayın. Ben biraz sonra geleceğim." diyerek uzaklaştı. Bir viraneye girdi. Avucuna bir parça gübre aldı. Attarlar sokağına gelerek gizlice gübreyi bayılan adamın burnuna tuttu. Hayret! Adam kendine gelmeye başladı. Biraz sonra da ayağa kalktı. Debbağla birlikte yürüyerek gitti. Çünkü bayılan adam da bir debbağdı. Yıllarca kokmuş deriler arasında tabaklamada kullanılan pis maddelerin kokusuna alışmış, attarlar sokağında güzel kokulara dayanamayarak düşüp bayılmıştı. Mesnevi hikayesinin hissesini şöyle ifade eder. Mayıs böceği daima pislik taşır durur. Bu yüzden de gül suyundan bayılır. Onun ilacı yine pis kokulu şeylerdir. Çünkü ona alışmıştır. Nasihatçiler de kasvetli kişiyi kendisine bir kapı açılması, iyileşmesi ve şifa bulması için hikmetli güzel sözlerle, amberle, gül suyuyla tedavi etmek isterler. Kime öğüdün güzel kokusu fayda vermezse, muhakkak o kötü kokulara alışmıştır. Sen de nurdan, öğütten, iyilik ve güzellikten nasibini al. Burnunu pisliğe sokma da mayıs böceği olma. İnsan ol, insan. Bu sebeple insan nefsini tanımalı, nefsindeki kaygan zemini itiraf halinde bulunmalıdır. Hazreti Yusuf dahi, ben nefsimi temize çıkarmam, elbette nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder diyerek Allah'a sığınmadıkça, onun yardımı olmadıkça nefsin şerrinden emin olunamayacağını bize talim etmiştir. Resulullah Efendimiz bile nefsi hususunda Cenab-ı Hakk'a şöyle niyazda bulunmuştur. Allah'ım, rahmetini umuyorum. Gözümü açıp kapayıncaya kadar dahi beni nefsimin hevasıyla baş başa bırakma. Demek ki nefis karanlık veçesini iyi bilerek onu tezkiye edecek riyazat ve mücahede ile meşgul olmalıdır. Ramazan-ı Şerif ve oruç bize bunu talim için hediye edilmiş bir ikram-ı ilahidir. İnsan çoğu kez nefsinin terbiyeye muhtaçlığını itiraf etmek yerine kendini temize çıkarma telaşı sergiler. Hemen herkes ne kadar yanlış işler yapsa da kendisini hakikat üzerinde doğru bir gidişatta addeder, temiz kalpli sayar. Gizleyemediği bozuklukları da çeşitli mazeret ve bahanelerle izaha kalkışır. Hazreti Mevlana'nın şu ince ifadesi mühimdir. Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir. Aslında nefis beka ister, bekayı arzular. Faniliğe isyan halindedir. Fakat bekayı yanlış yerde aramaktadır. Dünyanın kendisinde beka yoktur ki taliplerine onu takdim edebilsin. Baki olanı arayan insan, süfli arzuların tatminsizliği karşısında ihtilaçlar yaşar. Süfli arzuların cazibesinden kurtulamadıkça, deniz suyuyla susuzluğunu gidermeye çalışan bir kişi gibi kavruldukça kavrulur. Mesnevi diliyle, Allah'ın imtihan tuzağı dünya malıdır. Dünya malı bizi sarhoş eder, aldatır. Dünyaya gönül verenlerin can gözü bu yüzden kördür. Çünkü onlar nice menba suları varken o sulara karşı âma olur da balçıktaki acı, tuzlu suyu içerler. Öyleyse deniz suyu değil, âb-ı hayat içmeli. İbrahim bin Ethem Hazretleri servet ve saman içinde bir hükümdarken bir gün sarayının çatısından gürültüler işitti. Adamı getirdiler. Aralarında şöyle bir konuşma geçti. Çatıda ne arıyorsun? Devem kayboldu, onu arıyorum. Be hey adam, sen deli misin? Çatıda deve aranır mı? Ey sultanım, sen bunca saltanat içinde cenneti arıyorsun da benim çatıda deve aramama niye kızıyorsun? Bu kıssanın da hissesi yerinde Hazreti Mevlana ikaz eder. Adamın bir gün asli evine ulaşabilmesi için birçok dünya konaklarını bırakıp gitmesi gerek. Esas hayatın ahiret olduğu inancını gönlüne iyice yerleştirebilen insan, dünyaya gönül bağlamamayı öğrenir. Dünyadan vazgeçmekte zorlanmaz. Mühim olan dünyayı gönle sokmamaktır. Bugün geçmişe göre hemen herkes geniş dünya imkanlarından istifade halindedir. Ancak insanların ekserisi, vasıtası olması gereken dünyayı gaye haline getirmenin bedbahtlığını yaşamaktadır. İnsan yaşamak için ve ibadet ve içtimai vazifelerini yerine getirebilecek enerjiyi hasıl etmek için yerse bu takdire şayandır. Fakat zıddına yemek için yaşarsa, yani ten planının hodgamlığına duçar olursa bu onu Hakk'a vuslattan uzaklaştırır. Sair dünyalıklar da böyledir. Yine Mevlana Hazretleri'nin teşbihiyle gemi suyu içine alırsa batar ama suyu içine almazsa onun üzerinde yol kat eder, menzili maksuduna ulaşır. Ne yazık ki niceleri dünyanın süfli arzularına kapılmış, ruhlarının istidatlarını köretmiş, duygusuz, nadan, alık ve abuz hale gelmiştir. Hazreti Mevlana onların zavallı hallerini şu teşbihlerle anlatır. Merkep, müşteri olup bir şey alacak olsa, elbette ham kavuna ve saman yığınlarına sahip olmak isterdi. Yine Hazreti Mevlana'nın tasviriyle, ortasından Dicle Nehri'nin aktığı, İslam hilafetine merkezlik yapmış muhteşem güzelliklerle dolu Bağdat şehrine bir öküzün yolu düşer. Akşama kadar gezer, dolaşır fakat o abideler ve mükemmellikler meşherinde o öküzün gözü sadece karpuz kabuklarını ve saman yığınlarını görür. İşte şeytani vitrinleri seyredenlerin durumu böyledir. Hakikaten dünya ehlullah için bir seyri bedai, yani ilahi sanat harikalarını seyredip tefekkür etmek ve onlar vesilesiyle Allah'ın yüceliğinin idraki içinde yaşamakken, zıddına gafiller içinse yemek ve şehvetten ibarettir. Ehlullah hazeratı dünya hayatını bir sermaye olarak görerek ehemmiyet izafe etmişlerdir. Dünya, ahiretin tarlası olarak görüldüğü, ekildiği, biçildiği takdirde kıymetlidir. Hatta ahirette terakki imkanı bulunmadığı için ömür sermayemiz bir daha ele geçmeyecek bir kıymettir. Nitekim ölüm meleği karşısında üzüntü ishar eden İlyas aleyhisselam, ölümden korkmadığını, son nefesten sonra kıyamete kadar kabirde rehin kalacağına, yani sevap işleyemeyecek olduğuna üzüldüğünü ifade etmişti. Dünya ve ahiret telakkisini doğru bir şekilde inşa etmek ve evlatlarımıza da bunu bizzat öğretmek en mühim vazifelerimizdir. Toplum olarak da nesilleri bu şuurla yetiştirmek zaruridir. Nitekim bu toprakları, canlarını, dünyevi hayatlarını hiçe sayarak fetheden ve gerektiğinde yine canlarını vererek müdafaa eden nesiller de bu şuurla yetişmişlerdi. Ahiretsiz bir dünya telakkisiyle nadan bir şekilde yetişen bir güruhtan o fedakarlıkları beklemek abes olur. Bir toplumun istikbali görebilen için meçhul değildir. Hazreti Mevlana, İstikbal demek olan yeni nesillere kazandırılması gereken kıymetler hususunda ikaz eder. Gece neye gebeyse onu doğurur. Bir toplum gençlerin neye sevk ediyorsa istikbal odur. Nesilleri yetiştirirken onlara dünya ve ahiretin gerçek mahiyetlerini gösterecek, manevi, tesirli, güzel bir eğitim vermek icap eder. Böyle manevi bir terbiye vermeden nesillerin dünyanın cazibesine karşı metanet sahibi olmalarını beklemek beyhudedir. Hazreti Mevlana güzel ve sıhhatli alternatifi takdim etmeden sadece yasaklayarak, sakındırarak terbiye verilemeyeceğini ne güzel ifade etmiştir. Çocuk elmayı görmeden kokulu soğanı elinden bırakır mı? Bu cümleyi şöyle tekrarlayabiliriz. Nesillerimiz maneviyatın lezzetini bizzat bizde görmeden kuru telkinlerle fani cazibeleri terk eder mi? Bugün niceleri yüce hakikatte İslam'ın mütebessim çehresiyle tanışamadığı, Cenab-ı Hakk'ın şahidi vasfıyla canlı bir Kur'an olarak yaşayan, hayırlı ümmetin fertleriyle karşılaşamadığı için karanlık izbelerde, çıkmaz sokaklarda sefaletlerini saadet zannederek kıvranmaktadır. Halbuki imanın halavetini, ibadetin lezzetini, güzel ahlakın huzurunu tadabilseler, süfli keyifleri kolayca terk ederlerdi. İbrahim bin Ethem hülasa eder. İlahi muhabbette duyduğumuz ilahi lezzet, huzur, vecd ve İstirakımız müşahhas bir şey olsaydı, krallar onu alabilmek için bütün hazinelerini de, krallıklarını da feda ederlerdi. Rabbimiz bizleri ve evlatlarımızı dünyanın aldatıcı cazibesinden, süfli iptilalardan, şeytan ve nefsin iva ve desiselerinden muhafaza buyursun. Cümlemizi hayat dershanesindeki vaktini en hayırlı şekilde değerlendirebilenlerden, ömür karnesini en güzel salih amellerle doldurup, son nefeste hüsn-i hatime şehadetnamesini alabilenlerden eylesin. Amin. Değerli dinleyiciler, Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Dünya Dershanesi'nde Tuzaklardan Kurtuluş Çaresi başlıklı yazıyı aktardık. Bu yazı, Yüz Akı Dergisi'nin Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncileri başlıklı bölümde yer alıyordu. Ve bugün Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2015 sayısından yazılar paylaşmış olduk. Hoşça kalın diyoruz.